Ayrım 16.
İki şans görüyor. Birincisi, İngilizlerin aşırı iştahından rahatsız olan Fransa, İtalya ve Amerika'nın işe müdahalesi ve Türkiye'nin bu çelişkilerden yararlanmayı bilmesi. İkincisi, Rusya'da kopan Bolşevik fırtınası. Mustafa Kemal'e göre Batılı emperyalizm bu fırtınadan ürkmüştür. Türkiye ile bağlantı kurduğu takdirde Anadolu ve Boğazlar üzerindeki egemenlik hayallerinin süpürüleceğini görecek kadar da akıllıdır. Onun için yapmaya kalkışacağı şey ne pahasına olursa olsun Türkiye ile Sovyetler arasında bir bağlantı kurulmasını önlemek. Bir de Türkiye'de kurulacak hükümetlerin zayıf olmalarına çaba göstermektir. Bunun nedeni de belli. Güçlü Türk iktidarları kişiliklerini ortaya koyabilir. Ayrıca müttefikler arası çelişkilerden yararlanabilirler. Şimdi gelelim emperyalistlerin Türkiye'yi kahretmek için bu düzenlerini nasıl uygulamaya koyduklarına. Türkiye ile Sovyetler arasındaki bağlantıdan korkuyorlar. Çünkü Mustafa Kemal'e göre Türkiye Kafkasya'dan Bolşevik istilasını kolaylaştırmak ve onunla hareket birliğini sağlamakla batıdan doğuya doğru Anadolu, Suriye, Irak, İran ve Afganistan ve Hindistan kapılarını müthiş bir surette açmış olacaktır. Bu açık kapıları kapamak için sonuç alıcı, stratejik taarruz hareketlerini yapacak kuvvetleri süratle sağlayamazlar. O zaman ne yapmışlardır? Kemal Paşa da onun cevabı da şöyle. Bu durum karşısında ihtilaf devletleri Bolşeviklerle Türklerin arasını Kafkas milletleri aracılığı ile kesmek planını bulmuşlardır. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, belki Kuzey Kafkas hükümetlerinin bağımsızlıklarını tasdik ederek onları kendi yönlerine çevirdiler. Eğer bu plan başarıya ulaşır ve Kafkas milletlerinin bize karşı kesin şekilde engel olma durumları ile memleketimiz kuşatılmış kalırsa, Türkiye için karşı koyma vasıtaları temelinden yıkılmış olur. Ondan sonra siyasal varlıklarını temelinden kaybedecek olan Anadolu Türkleri, İtilaf Devletleri'nin subayları komutası altında, müstemleke askeri şeklinde ordular meydana getirerek hem Kafkasya milletlerinin emperyalizmin emri altında tutulmasını hem Bolşevik istilasının durdurulmasını sağlamak için kan dökeceklerdir. Bu halde ihtilaf devletlerine kesin teslimiyet halinde dahi Türklerin canlarını vermekten kurtulmaları güven altında değildir. Mustafa Kemal daha o zamandan saptamış, Türkiye'yi avucunda tutmak istiyorsa emperyalizm Sovyetlere bağlantısını kesmelidir. Ne olacağını da söylüyor. Türkler, İtilaf Devletleri subaylarının emri altına bir müstemleke ordusu gibi Ruslara karşı savaşa süreceklerdir. 1947 sonrası düşünülürse Kemal Paşa'nın bu sözlerinin de ne yaman bir kehaneti gizlediği ileri sürülemez mi? Türkiye Kuvayi Milliye döneminde emperyalizmin yaratmaya çalıştığı Kafkas Seddini bu kere kendisi yaratmış. Bunu yaptıktan sonra da savunma anlayışından ekonomisine, güvenlik anlayışından kalkınmasına kadar her şeyiyle İtilaf Devletleri'nin komutası altına girmiştir. Bunun la mı, ci mi yok. Buna karşılık o 1920'de müttefik planına karşı bir Türk planı geliştirmişti. Ondan dinleyelim. Bolşeviklerle temas eden millet ya sosyal ya siyasal bir harekat birliğine veya onun gelişine silahla karşı koymaya mecbur olmuştur. O tarihte İtilaf Devletleri'nin silahla karşı koyma yolunu seçtiklerini biliyoruz. Peki Kemal Paşa'nın seçtiği yol nedir? Bakın neymiş. Bu sebeplerle Kafkasya Seddi'nin yapılmasını, Türkiye'nin kesinlikle yol edilmesi projesi kabul edip, bu seddi İtilaf Devletleri'ne yaptırmamak için en son güç ve vasıtalara başvurmak ve bu uğurda her türlü tehlikeyi göze almak. Bunun için de önerileri şunlar. Doğu cephesinde resmi ya da gayri resmi seferberlik yaparak Kafkas Seddi'ni arkadan yıkacak yığınaklara başlamak. Yeni Kafkas hükümetleriyle, özellikle Azerbaycan ve Dağıstan gibi İslam hükümetleriyle acele temasa geçerek itilaf planlarına karşı kararlarını ve durumlarını anlamak. Bize set olmaya karar verdikleri takdirde taarruz harekatımızı birleştirmek için Bolşeviklerle anlaşmak. Ne o Atatürkçü geçinen politika esnafı, niye yüzlerinizi saklıyorsunuz? 20 Kasım 1978. 4. Türkiye'yi içinden çökertmek planı. Meğerse arşivde Mustafa Kemal'in 1 Kasım 1936 meclise açış söylevi varmış da yıllardır biz bunu paşanın kendi sesinden duyamazmışız. Bu 10 Kasım'da duyurdular. Şu cümlesini işitmeyelim diye mi bunca yıldır saklamışlardı? Adamın düşüncesi geliyor. Bundan böyle muharip herhangi bir devletin harp sefinelerinin boğazlardan geçmesi memnudur. Bu münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabii inkişafatında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Kemal Paşa'nın 1920'deki değerlendirmesinde Sovyetler Birliği ne rol oynamış idiyse 1936'daki değerlendirmesinde aynı rolü oynamaktadır. Çünkü Atatürk, Türkiye'nin kuzey komşusuyla dostluk bağlantısını kopardığı anda kapitalist emperyalist sistemin, o zamanki deyimiyle itilafçıların kucağına düşeceğini biliyor. Aynı 1920 tarihli durum mahkemesinde emperyalizmin bizi kahretmek için başvuracağı ikinci yolun ne olduğunu Kemal Paşa şöyle açıklıyordu. Karşı koyma gücümüzü yok edecek tedbirlerin ikincisi, fiilen var olan ortak idareden istifade ederek Türkiye'yi içinden oyarak çökertmektir. Bu hususta memlekette mevcut siyasal karışıklık ihtilafın elinde çok iyi bir araçtır. İhtilafçılar bu araçtan ve bazı makamların kesin teslimiyet taraftarlıklarından istifade ederek çalışmaktadırlar. Şimdi bakın, aradan geçmiş yarım yüzyıldan fazla bir zaman, fakat Kemal Paşa'nın o zaman ülkenin çökertilmesi için emperyalizmin başvuracağı çarelere ilişkin söyledikleri bugün için de geçerli. Yine Türkiye içinden oyularak çökertilmek isteniyor. Yine mevcut siyasal kargaşalık çok iyi bir araç olarak kullanılıyor. Yine emperyalizm bu araçtan ve bazı makamların kesin teslimiyet taraftarlıklarından istifade ederek çalışmaktadır. Nasıl mı? Kemal Paşa onu da o tarihte şöyle söylemiş. Lütfen her kelimenin hakkını vere vere okuyunuz. Birinci derecede Kafkas planını ve ikinci derecede içerideki çöküntüyü sağlamaya gerekli zamanı ihtilaf devletleri ancak zayıf, kararsız hükümetler sayesinde elde edebileceklerdir. Çünkü bu gibi hükümetler ihtilafın baskılarına baş eğerek iç kuvvetlerin gelişmesini kısıtladıkları gibi kamuoyunu da devamlı surette korku ve endişe içinde tutarak resmi veya resmi olmayan kararların alınmasına kesin şekilde engel olurlar. Bundan başka ihtilaf devletleri İstanbul'un önemli şahsiyetleriyle içte ve dışta akla gelebilecek bütün toplu bulunulan yerlerde doğrudan doğruya ilişki kurarak millete devamlı, açık olmayan, doğru bulunmayan ümitler telkin etmektedirler. Bu telkinler zayıf hükümetin sağladığı zamanı artırmakta ve faaliyetleri kolaylaştırmaktadır. Bu şekilde kazanılan zamandan istifade ederek İtilaf Devletleri sonuçta Türkiye'nin kuşatılmasını ve içinden çökertilmesini tamamlayacaklar. Sonra maskelerini birdenbire atarak İstanbul'da geniş ölçüde tutuklamalara, sarılmış Türkiye'nin çeşitli cephelerinde yığınaklara ve kuşatma tedbirlerine başlayacaklar ve aynı zamanda idam hükmü özelliğini taşıyan barış şartlarını tebliğ edeceklerdir. Hele bir düşünün, kaç yıldır zayıf ve kararsız hükümetlerin yönetiminde yaşıyoruz. Kaç yıldır bu zayıf ve kararsız hükümetler emperyalizmin baskılarına boyun eğerek iç kuvvetlerin gelişmesini kısıtlıyorlar. Kaç yıldır kamuoyu devamlı surette korku ve endişe içinde tutuluyor. Kaç yıldır resmi ya da resmi olmayan kararların alınmasına engel olunuyor. Ya emperyalizmin iktidarların önemli şahsiyetleriyle içte ve dışta ilişki kurarak millete telkin edip durduğu açık ve doğru olmayan ümitler. Bütün bunlar tıpkı o zamanki gibi Türkiye'nin kuşatılmasını ve içeriden çökertilmesini amaçlamıyor mu dersiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kemal Paşa'nın saptamaları o kadar doğru ve yerindedir ki, yalnız o dönemdeki iç isyanları, siyasal kargaşalıkları, yönetimi zayıf düşüren silahlı eylemleri değil, bugünkü anarşiyi, tırmanan terörizmi ve yaygınlaşan bölücülük faaliyetlerini de açıklamaktadır. Sorunun iktidar ve muhalefetin kabahati birbiri üzerine atmasıyla çözümlenecek bir sorun olmadığını, yabancı güçlerin ülkemizdeki beşinci kol faaliyetleri olduğunu öteden beri söyleyip durduğumuz için Kemal Paşa'nın yarım yüzyıl geriden yolumuza tuttuğu bu ışık doğrusu bizi ayrıca yüreklendiriyor. Nasıl ki o durum karşısında öne sürdüğü çareler de tam gönlümüze göredir. Aynen demiş ki, müdafaa-i hukuk cemiyeti için acele bir görev, siyasal durumumuzun gereklerine uygun tedbirleri, hükümetle tam bir görüş ve fikir birliği içinde olmaya imkan olup olmadığını bir an evvel kestirmektir. Eğer böyle bir hükümet kurulmasına imkan yoksa, üzülerek belirteyim ki ümitli olmamıza sebep görülemiyor, aldanmayarak bu durumu şimdiden görüp kabul etmeliyiz. Bunun üzerine alacağımız tedbirler heyeti temsiliye arkadaşlarımızı derhal İstanbul'dan çekmek, Kafkas milletlerine müracaat etmek, yukarıda bildirdiğim tedbirlere gayri resmi fakat fiilen başvurmaktır. Bu hareket tarzımızın içte ve dışta ilişkilerin kesilmesini ne zaman ve ne surette meydana çıkaracağını kestirmek mümkün değildir. Fakat işler bir kere bu yola girdikten sonra ilişkilerin kesilmesi herhalde uzak görülmemektedir. CHP'nin eski adı Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ydi değil mi? Durup dururken aklıma gelişine ne dersiniz? 21 Kasım 1978. Her ihtimale karşı varlığımızı ve hayatımızı korumak için dışarıdan bir kaynak, bir güç kaynağı aramak lazım gelirse yine daima kendi görüşlerimiz, noktayı nazarlarımız baki kalmak koşuluyla her kaynaktan yararlanmayı da uygun gördük. Mustafa Kemal, Nisan 1920. Yükseklerde gezen mağrur baş. 1. O güneş yüzü asla solmasın. 1927'de şöyle bir söz etmiş. Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken acı da olsa hakikati görmekten bir an geri kalmayınız. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. 2 yıl sonra sorunu daha açık koyar. Hakikati konuşmaktan korkmayınız. O yıl şu ünlü sözü de söylediği yıldır. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. Şimdi ölümünden şu kadar yıl sonra hakikati konuşmaktan korkmayalım. Hepinizin bildiği gibi Mustafa Kemal'in fikirleri ve duyguları hala sistemli bir biçimde ele alınıp derlenip toparlanmamıştır. Hala bunlardan bir fikir bileşimi çıkarılmamıştır. İktidarların Atatürkçülük diye gagamıza dayadıkları İnönü faşizan diktası döneminden kalma kurumlar ve kurallardır ki müdafaa-i hukuk düşüncesi ve kuvayi milliye eylemiyle yakın uzak bir ilişkileri bulunduğunu sanmıyorum. İster misiniz bazı örneklerle dediklerimi pekiştireyim? Kuvayi milliyenin ilk yılları Bolşeviklerden Araplara, İngilizlerden İtalyanlara, herkes el altından Ankara ile temas arıyor. Bir kısmı yeni hareketi tartmak, etkinliğini ölçmek için, bir kısmı yararlanmak için. İngilizler bu işi kuşkusuz intelligence servisle irtibatlı, Rawlinson adında bir yarbayla yapmışlar. Kemal Paşa herife onun Türklerin İngiliz danışmanlığı iddialarına karşı diyor ki, milletimiz İngilizlere aleyhtar değildir. Bilakis yüceltir durur. Fakat mütarekeden sonra İngilizler öyle şeyler yapmışlardır ki fikri değişmiştir. Yine de İngiltere dürüst davranırsa milletimizin tavrı değişir. Gerisini Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1924 tarihli meclis gizli oturumunda yaptığı konuşmadan onun ağzından dinleyelim. O zaman denildi ki size mevcudiyet verebiliriz. Yalnız İstanbul'un vaziyeti çok tuhaf tesadüf etmiştir. Boğazlardan vazgeçemez misiniz? Adalar Denizi sahilinde Yunanlara bazı imtiyaz ve Fransızlara bazı imtiyazat vermek sizi sarsmaz zannederim. Ve diğer taraflarda bazı kontroller yapılırsa bundan size bir zarar gelir mi? Efendiler, bu sözleri bana sarf eden ve bütün Kafkasya'da mümessil olan ve Londra'da haiz-i selahiyet olan Rawlinson adında bir kaymakamdır. Ve kendisiyle münasebatımız teyakkup etmiştir. Hem dost olmak istiyor hem de bu dostluğu istihsale aykırı isteklerde bulunuyorlar. Bittabi biz kendisine bu tasavvuratın gayri kabili icra, milletimizce gayri kabili kabul olduğunu söyledik. Yani görülüyor ki İngilizler bize karşı dostluk temini talep ettikleri zaman bu dostluğu yalnız ve yalnız kendi menfaatleri ve ihtiraslarını temin için istemişlerdir. Yoksa bizim menfaatimize ait hiçbir teşebbüsleri olmamıştır. Buradaki İngilizler sözlerini de Amerikalılar sözleriyle değiştiriniz. 3 aşağı 5 yukarı 30 yıllık Türk-Amerikan ilişkilerinin haritası ortaya çıkar. Bu takdirde 30 yıllık iktidarların Amerikalılara karşı Mustafa Kemal'in İngilizlere karşı davrandığı gibi davrandığını ileri sürebilir misiniz? Bir başka gizli konuşması 29 Mayıs 1920'de ulusal savunmayı nasıl anladığını açıklıyor. Aynen aktarıyorum. Bir defa mevcudiyetimizi muhafaza ve milli emellerimizin temini için hakiki dayanağı hariçte değil, dahilde, kendi vicdanımızda bulmak prensibini icra heyeti, hükümet kabul etmiştir. Çünkü kendi kuvvetimizi dikkat nazarına almaksızın hariçten, şuradan, buradan gelecek kuvvetlere dayanarak emel takip edersek ve o kuvvetten ve o imdattan yardım gelmezse hayal kırıklığına uğrarız. Bunun için önce kendi kuvvetimize ehemmiyet veriyoruz. Bir bu sözleri ele alın, bir de Türkiye'nin savunmasını 30 yıldır hariçten, şuradan, buradan gelecek kuvvetlere dayamayı öngören sağcı iktidarların savunma politikasını. Bu politikanın yardım gelmeyince memleketi uğrattığı hayal kırıklığını düşünün. Sonra da Atatürk ilkeleri diye cart cart ötmelerine mukabil, Türkiye'nin kaderine 30 yıldır biçim verenlerin gerçekten Atatürkçü olup olmadıklarına siz karar verin. Şöyle bir sözü var ki başlı başına bir ders, tabii anlayana. İstanbul düşmanın resmen ve fiilen işgali altındadır. Bugün İstanbul demekle Londra demek arasında hiçbir fark yoktur. O güneş yüzü asla solmasın. 2. Emperyalizme karşı müştereken mücahedat. Söz açıldı bir kere, elbet sürdüreceğiz. Vladimir İliç Lenin, Kuvayi Milliye Ankara'sına gönderdiği Sovyet Büyükelçisi S.I. Aralov'a şu iki önemli talimatı vermiştir. Çarlık 100 yıl boyunca Türkiye ile savaşmıştır. Bu, tabii Rusya'nın Türkiye'nin amansız düşmanı olduğuna dair yapılan propagandalarla halkın belleğinde derin izler bırakmıştır. Bilirsiniz ki güvensizlik ağır geçer. Bunun içinde sabırlı, dikkatli, sakınarak çalışmak gerekmektedir. Eski Çarlık Rusyası ile Sovyet Rusya arasındaki ayrımı sözle değil, işle göstermek ve anlatmak gerekmektedir. İkincisi şu, Mustafa Kemal Paşa elbette sosyalist değildir ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, kabiliyetli bir lider. Milli Burjuva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup Sovyet Rusya'ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. İngiltere onların üzerine Yunanistan'ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de sürüyle memleket saldırttı. Sizi ciddi işler bekliyor. Bu işin Rusya cephesi. Hadi isterseniz şimdi de Türkiye cephesine bir göz atalım. Kemal Paşa İngiliz'in Türkiye'ye mevcudiyet verebilmek için anasının nikahı bir fatura ödetmek niyetinde olduğunu biliyor. Biz de Paşa'nın bu türden faturaları ödemeye değil yırtmaya yatkın olduğunu biliyoruz. Ulusal savunma anlayışının önce kendi kuvvetimize ehemmiyet vermek olduğunu da. Peki bu yetmezse? 29 Mayıs 1920 günü yapılan gizli meclis toplantısında söz Bolşevikliğe ve Bolşeviklerin yardımına intikal eder. Kürsüde Kemal Paşa vardır. Dediklerini dinleyelim. Evet, demek oluyor ki biz Bolşevikliğe ve harekatına ve Bolşeviklerden edebileceğimiz istifadeye bigyane değiliz. Binaenaleyh, Kemal'i emniyet ve itimatla arz ederim ki, Bolşeviklerle ittifak ve itiraf için, temin ve teşrik-i harekat için maddeten heyeti icraiye, hükümet, esbabına tevessül etmiştir. Yalnız heyeti icraiye bu baptaki teşebbüsünde gayet müdebbir olmak lüzumunu kabul etmiştir. Önce kendi kuvvetimize ehemmiyet veriyoruz. Fakat kendi kuvvetimize düşmanlarımızın adedinin çokluğunu nazarı dikkate alarak kuvvet ilave etmek bir farizadır. Bu suretle bit tabi, şarktan gelmesi muhtemel olan müsbet kuvvetlere iltifat edeceğiz. Ancak bu noktada iki ciheti birbirinden tefrik etmek lazımdır. Biri Bolşevik olmak, diğeri Bolşevik Rusya ile ittifak etmek. Biz heyet-i icraiye Bolşevik Rusya ile ittifak etmekten bahsediyoruz. Yoksa Bolşevik olmaktan bahsetmiyoruz. Bolşevik olmak büsbütün başka bir meseledir. Böyle bir mesele ile bizim iştigale ihtiyacımız yoktur. Fakat ittifak meselesi kemali ciddiyet ve ehemmiyetle takip edilmektedir. ve muvaffak olacağımıza ümidimiz berkemaldir. Buraya kadar görülen ne? Bir kere Lenin'le Kemal Paşa'nın karşılıklı durum değerlendirmelerinde mutabakat içinde oldukları. Lenin, Kemal Paşa'nın Bolşevik olmadığını biliyor, olmasını da beklemiyor. Kemal Paşa ise batılı emperyalizmlere, onların üzerimize saldırdığı Yunanistan'a karşı savaşta kendi gücümüz yetmezse, müsbet, olumlu kuvvetlerin Şark'tan yani Rusya'dan geleceğini biliyor. Bolşevik olmayı düşünmemekle beraber, Bolşeviklerle ittifak akdetmeyi kemali ciddiyet ve ehemmiyetle takip ediyor. Aslında bu, birisi sosyalist, öteki demokratik devrim peşinde olan iki az gelişmiş ülkenin emperyalizme karşı işbirliği değil midir? Bugün Türkiye aynı emperyalizmin avcuna düşmüştür. Sovyetlerle bir siyasal belge imzalayıp saldırmazlık paktına gitmesi, bize hiçbir pratik yararı olmayan NATO'nun askeri kanadından çekilmesi, gerçekte Kemal Paşa'nın müdafaa-i hukuk dış politikasını uygulaması demektir. Ama bazıları hemen seslerini yükseltiyorlar. Yok efendim, Bolşeviklerle işbirliği olur muymuş? Bizi tutsak ederlermiş, canımızı okurlarmış, estek köstek. Aynı konuşmasında bundan 57 yıl önce Mustafa Kemal Paşa onların ağzının payını vermiş. Bakın ne diyor. Filhakika, Bolşevikler ortaya çıktıkları sıralarda yalnız kendi prensiplerine riayet eden ve bütün manasıyla Bolşevikliği kabul edenlerle anlaşmışlar. Ve fakat bütün milletleri birden bu içtimai, toplumsal esasları uydurmaya imkan olmadığından ve emperyalizme galebe çalmak için İslam alemi ile ittifak lazım geldiğine kani olmuşlar ve bir milletin dini ve milli esaslarına riayet etmeye karar vermişlerdir. Binaenaleyh İslam alemini oldukları gibi, evet, kendilerine müttefik yapabilirlerse o zaman Garp'te emperyalizme karşı galebe çalacaklarına kanidirler. Dikkat buyuruldu mu? Emperyalizmle savaşta emperyalizmin Garp'te yani Batı'da olduğundan söz ediyor Paşa. Konuşmasının daha ilerisine emperyalizme karşı müştereken mücahedat, müştereken mücadelede demiş. Şu huzurunda eğilen yönetici başlar arasında bir tanesi olsun o sözlerini hatırlar mı? Bir de Atatürkçüyüz diye böbürlenir dururlar. 11 Kasım 1977 3. Rusların istediği Kemal Paşa anlaşmalarına dönmek. Moskova, Ankara ile Mustafa Kemal döneminin sıcak ilişkilerini kurabilmek çabasındadır. İyi niyet gösterisini, dostluğu, bizim dış işlerinin şaşmaz NATO'cularını müşkül durumda bırakacak derecelere çıkarıyor. Siyasal belge konusunda da böyle olmadı mı? Rusların isteği oldum olası daha çok saldırmazlık paktı esprisine uygun bir belge imzalamak. Ecevit'in Amerika yolculuğu öncesi Sovyetlerden Türkiye'ye tehdit mehdit yoktur yollu söyledikleri onları daha bir ümitlendirdi. Duymuş olmalısınız. O zaman siyasal belge üzerindeki müzakerelerde Ruslar Türkiye'nin önerdiği taslak üzerinde konuşmayı kabul etmekle beraber, aslında bu da bir ödündü, ne yapıp yapıp anlaşmayı saldırmazlık paktına dönüştürmenin yollarını arıyorlardı.